Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Sesli Dergi'de bir mülakata yer vereceğiz. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2020 sayısında yayınlanan İyilik ve Takvada Yardımlaşmak İçin Varız başlıklı Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Başkanı Ahmet Hamdi Topbaş Beyefendi ile gerçekleştirilen mülakatı istifadenize sunacağız ve bu mülakatı Erkam Radyo yayın yönetmeni Selahattin Koca Aslan Bey'in sesiyle sizinle buluşturmuş olacağız. Buyurun efendim.
Takdim. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş öncülüğündeki bir grup hayırsever tarafından 1985 yılında kurulmuş bir hayır müessesesi. O günden bu yana maddi ve manevi fukaralığın azaltılması için sadece ülkemizde değil, küre çapında keyfiyetli işlere imza atan bu güzide vakfın başkanlığını halen Ahmet Hamdi Topbaş yürütüyor. Ahmet Bey, kendi ifadesiyle un kapanında tekstil işiyle uğraşırken, Osman Nuri Topbaş hocamızın davetiyle kurucular arasına dahil olduğu Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın son 9 senedir başkanlığını deruhte etmeye başlamış. Ticari faaliyetlerinin yanı sıra hayır işleriyle meşgul olmaya başlayan Ahmet Bey'e, vakfın niye ve nasıl kurulduğundan başlayarak, yurt içi ve yurt dışı hizmetlerini, siyasete bakışını, kamu kurumlarıyla ilişkisini ve üzerinde haklı haksız yorumlar yapılan birçok mevzuyu sorduk. Ahmet Bey, vakfın faaliyetleri, nasıl finanse edildiği, kamu kaynaklarını kullanıp kullanmadığı, siyasete girenler için bir tür yükselme rampası olup olmadığı ve özellikle de hali hazırda bir irfan geleneğinin yaşayan mürebbisi olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile nasıl bir bağlantıları olduğu gibi kamuoyunun merak ettiği sorulara samimi cevaplar verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Topbaş Bey ile yaptığımız mülakatı, Ramazan'ın bereketli ve huzurlu ikliminde istifadenize arz ederiz. Soru: Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı kurucularının başta Topbaş ailesi olmak üzere hayırsever aileler olduğunu biliyoruz. Bu ailelerin Elmalı Hamdi Yazır Efendi'nin tefsirinin basılıp dağıtılmasından, birçok cami, Kur'an kursu inşaatına, guraba, fukara ve öğrencilere yönelik yardımlarından yayıncılığa kadar katkıda bulunduğu birçok hayır işinden söz edilebilir. Daha çok ferdi ve ailevi giden bu yardım sürecinin ilim yaymanın kuruluşuyla daha farklı bir veçeye büründüğü söylenebilir mi? Ahmet Hamdi Topbaş. İlim yaymanın kurulmasının temel sebebi din eğitimine yönelik ihtiyaçtı. İstanbul'da o dönem kurulan bu dernek, öncelikle bir imam hatip okulu açıp bunun iaşe ve ibadesini temin etmek istemiş. Kim kurmuş bunu? İstanbul'un esnafı, sanayicisi, avukatı, eğitimcisi gibi kimseler. İçerisinde bizim ailemizden insanlar da var. Aynı ihtiyaca istinaden İzmir'de Kestane Pazarı Derneği kurulmuş. Orada da İzmir esnafı, sanayicisi, tüccarı bir imam hatip okulu açalım derdine düşmüş. Hakeza Konya'da Hacı Veys Sade öncülüğündeki hayırseverlerin ya da Adana'da Hayırlı İşler Derneği dindar nesil gayesiyle kurulmuş müesseselerdir ve hepsi aslında ilim yaymanın bir benzeridir. Sonrasında bu dernekler 50'li yılların ortalarında bu sefer İslam Enstitüsü açma çabasına girişiyorlar. İlim Yayma Derneği kurucularının hatıralarında bunlar var. Tamamen hasbi niyetler söz konusu. Herhangi bir maddi çıkar için bir araya gelinmiş değil. Bunu bir insani ve İslami vazife olarak görüyorlar. Bakıldığında bu insanların çoğu varlıklı ve aynı zamanda hayırsever insanlar. en önemli hususiyetleri, sadakalarını ve zekatlarını hassasiyetle hak sahiplerine ulaştırmaya çalışmak. Bunu zaten yapıyorlar. Ama zaman içerisinde bu hayrı doğru adrese ulaştırmak için müesseseleşiyorlar. Yaptıkları zengin insanlar olarak insani ve İslami vazifeleri yerine getirmekten ibarettir. Mesela amcam Musa Efendi. Kendi başına bir vakıftı zaten. Fukara için ayrı fonu, yayıncılık için ayrı fonu, dul ve yetimler için ayrı fonu, hastalar için ayrı fonu, yurt dışı eğitim faaliyetleri için ayrı fonu, yeni evlenecekler için ayrı fonu bulunur ve bunları düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ederdi. Soru: dedeniz Ahmet Hamdi Bey de esas memleketiniz Kadın Hanı'nın su yolunu ihya etmiş. Yine Osmanlı Bakiyesi birçok hoca efendiyi koruyup kollamış. Aslında hayırseverliğin bir aile geleneğiniz olduğunu söyleyebilir miyiz? Cevap: biz dedemizden, amcamızdan, babamızdan bunu gördük. Doğrusu evladımın, torunumun da bu şekilde devam etmesini arzu ederim. İnfak ehli olmak varlıklı için farzdır zaten. Dünyanın her yerinde de varlıklılar ellerindekini paylaşır ve etraflarına yardım ederler. Soru: dünyadaki ve bizdeki varlıklı ailelerin kendi isimleriyle kurduğu aile vakıfları da benzer örnekler değil mi? Gayet tabii. Bizim vakfımızda büyük oranda belli ailelerin zekat ve bağışlarıyla yürümektedir. Ama hizmetler genişledikçe vakfımıza katkıda bulunanlar da artmaya başladı. Hüdayi gönüllüsü insanlar çıktılar, imkanları sınırlı da olsa vakfımıza teveccühte bulundular. Soru: Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı 1985'te kuruldu. Benzerleri varken niye böyle bir vakıf kurma ihtiyacı duyuldu? Vakfımızın kuruluş gayesi, Hüdayi Hazretlerinin vakfiyesine uygun olarak öncelikle ihtiyaç sahibi insanlara destek olmaktır. İlk başlanan iş sıcak yemek ve erzak dağıtmaktı. Daha evvel bu işleri yapan müesseselere destek oluyorduk. Hüdayi Vakfı kurulunca aile olarak buraya destek olmaya başladık. Diğer taraftan memleketin her alanda yetişmiş insana ihtiyacı söz konusu. Bu alanda da memleket evladının yetişmesine yardımcı olalım niyetiyle, öncelikle yardımcı olduğumuz muhtaçların çocuklarından başlayarak kurslar, yurtlar ve araştırma merkezleri gibi eğitim müesseselerine yöneldik. Belki daha da önemlisi, insanımızın ebedi hayatını kurtarmasına yönelik hizmetlerdi. Zaten gelenek olarak daha güzel Müslüman olma adına bir gayretin içinde olan tabii bir çevremiz, gönül dostlarımız vardı. İşte bütün bunlar bir araya geldi ve vakıf adı altında bir müessese oluşmuş oldu. Bu hizmetleri yapan başka vakıflar ve dernekler de vardı elbette. Fakat her işi bir vakıf ya da dernekten beklemek doğru olmazdı. Herkes elinden geldiği kadar yakın ya da uzak çevresine yardımcı olmaya çalışacaktı. Bu duygu ve düşüncelerle bir araya gelmiş insanlar olarak böyle bir hayır kapısına vesile olalım dedik. Soru: faaliyetlere yönelik gelirler nereden temin ediliyor? Bu suale Ahmet Hamdi Topbaş Bey'in cevabı şöyle: kısmı azamı yakın çevremizdeki varlıklı Müslümanların zekat ve bağışlarından karşılanıyor. Bir de bazen sadaka-i cariye olarak kurs ya da yurt yaptırmak isteyenler oluyor. Tabi olarak Hüdayi Hazretlerini seven ve ziyaret eden çok olduğu için farklı kesimlerden bağış ve kurbanlar da gelmektedir. Hasılı ana kaynağımız zekattır, infaklardır. Soru: zekatın en uygun yere ulaştırılması noktasında nasıl bir hassasiyet gösteriyorsunuz? Bu mevzuda elimizden gelen hassasiyeti göstermeye gayret ediyoruz. Arkadaşlarımızı da bu noktada teşvik ediyoruz. Giderleri en doğru yerlere ulaştırmak için, ki bu eğitim olabilir, insani yardım olabilir, çevremize yönlendiriyor, gerekli tahkikatları yapmaya çalışıyor ve denetliyoruz. Başkalarının hayrıyla kendimizi tehlikeye atmayalım diyerek, Müslümanların hayırlarını yerine ulaştırma noktasında çok daha hassas olmaya gayret ediyoruz. Soru: hayır işlerini teşkilatlanarak daha verimli yapalım diye yola çıkanlar, zamanla işin nasıl yapılacağını organize etmekten, işin kendisine yoğunlaşamaz hale geliyorlar. İnsan çalıştırmak, bütçe yapmak ve kaynak kullanmak dikkat istiyor. Suyu misal, misali olmaz derler ama bu konuda mevcut kötü örneklerin çokluğu insanları hayırdan soğutuyor. İster istemez hayır işleri yapan Hüdayi gibi diğer vakıf ve derneklerin de itham edilmesi sonucunu doğuruyor. Bu konulara itina ediyor musunuz? Diğerlerinden bizim farkımız şudur diyebileceğiniz bir hususiyetiniz var mı? Ahmet Hamdi Topbaş Bey'in cevabı: diğerlerinden şu farkımız var diye kendimizi farklı göstermekten ziyade, biz yaptığımız işi düzgün yapma gayretindeyiz. Yönetim kurulumuz başta olmak üzere hep arkadaşlarımızla şu soruyu sürekli gündemimizde tutarız. Biz ekseriyetle ümmetin zekat ve hayratını harcıyoruz. Bunu düzgün yapabiliyor muyuz? Biz bunun peşindeyiz. Arkadaşlarımıza hep bunun uyarısını yapıyoruz. Bunun hem hukuki boyutu var hem de dini boyutu var. Dini boyut daha da mühim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza sık sık, siz bu toplanan zekattan dolayı vebaldesiniz. Hepimiz mesulüz. Kuruşun yerine ulaşmasını temin etmemiz icap ediyor, diyoruz. Biz burada niye gayret ediyoruz? Ahiret sermayesi için. Ahirete bir şeyler hazırlayalım derken içeri girmeyelim. Müflis tüccar misali para kazanayım derken sermayeyi de kaybetmeyelim. Umumiyetle para bulup da iş yapalım demiyoruz. İhtiyaç ortaya çıkıyor ve biz buna cevap vermek için kaynak bulmaya gayret ediyoruz. Elbette tüm bu çalışmalar insanla oluyor. Büyüdükçe de işlerin belli bir organizasyon ihtiyacı ortaya çıkıyor. Gönüllülük ruhunu öldürmeden çalışanın da hakkını vermeye gayret ediyoruz. Soru: bu tür müesseseler zamanla büyümenin getirdiği bir takım sıkıntılarla da yüz yüze geliyorlar. Böyle bir süreç Hüdayi'de de yaşandı mı? Elbette büyümek ve bu şekilde daha çok insana hizmet etmek isteriz. Ama daha çok insana ulaşacağız derken prensiplerimizden de taviz verecek değiliz. Allah bereket verir, azdan çok olur, biz ona talibiz. Tabii para olan yerde insanlar rahat durmuyor. Para insanı hoplatıyor. İlla 100 liralık iş yapmak mecburiyetinde değiliz. Ben 50 lira bulabiliyorsam, o 50 lirayı yerine düzgün ulaştırmakla mükellefim. Biz ticaretten, sanayicilikten geldik. İplik, kumaş, pamuk alırsın, adam 1000 metre diye satar, 950 metre gelir, 1 ton diye satar ipliği, 980 kilo gelir. Bugün de fukaraya dağıtmak için erzak alıyoruz. Aynı hassasiyeti arıyoruz. Arkadaşlara söylüyorum, aldığınız erzağı kontrol edin. Pirinç kurtlu pirinç mi? Makarna bozuk makarna mı? Öbürü küflü peynir mi? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Fakir fukaraya dağıtıyoruz. Onlar da nasıl olsa bedava geldi diye ses etmiyor. Bunları bizim kontrol etmemiz lazım. Hatta şu merkez yemekhanemize yenilen yemeğin malzemesini aynı tedarikçiden temin edin ki biz de kaliteye bizzat şahit olalım diyoruz. Biz fabrikada da aynı şeyi yaparız. 1000 kişi ne yiyorsa biz de onu yeriz. Soru: bu aslında vakfın sorumluluğu. Bunu takip etmek, o kontrolü yapmak bir mekanizma gerektiriyor. Vakıfçılık biraz da bu demektir, değil mi? Tabii, bu işler netameli işler. Yine fiyat alırken 3-5 yerden teklif almalı ve en uygun olanı tercih ediyoruz. Soru: reklam işine nasıl bakıyorsunuz? İnsanları hayra teşvik etmek midir vakıf reklamı? Şimdi teknoloji marifetiyle ya da bir SMS'le insanlar küçük miktarlarla yardım edebiliyor, bu da büyük meblağlara dönüşebiliyor. Bu tür mikrofinans yöntemlerine nasıl bakıyorsunuz? Ahmet Hamdi Topbaş: mesela Üsküdar'da bir külliye inşaatımız var. Bunu görselleriyle ilan ediyoruz. Sizin de bir tuğlanız bulunsun, sadaka-i cariyeniz olsun diyoruz. Ama rakam vererek talepte bulunmanın çok uygun olmadığını düşünüyorum. Yapılan hizmetlere herkes istediği ölçüde katkıda bulunabilir. Kimsenin hayrına mani olmayız. Bu işi sadece biz yaparız da demeyiz. Soru: bir erzak kutusu için belirli bir nakit talep edilmesi niye kötü olsun? Bu insanlara, bak böyle bir yardım yapabilirsin, bu şekilde bir aileyi sevindirebilirsin anlamında teşvik değil midir? Esasında onu bile sevmiyorum ben, diyor Ahmet Topbaş Bey. Biz erzak dağıtıyoruz, katkıda bulunun diyebiliriz. Biz olmayanların ya da yapılmayanların olmuş ya da yapılmış gösterilmesine karşıyız. Reklam demeyelim ona, biz bilgilendirme yapıyoruz. Bu da iki türlü oluyor. Mevcut yaptığımız hayırlarımızı kamuoyuna sunarak, onlara bunlara iştirak etmeleri anlamında fırsat sunuyoruz. İkincisi de hayırlarının nerelere sarf olunduğunu bilmeleri için kendi müteberrilerimizi bilgilendiriyoruz. Reklam değil, bilgilendirmedir bu. Tabii bu işi yapan çok müessese var. Arkadaşlarımız da onlara bakıp biz de böyle yapalım diyebiliyorlar. Ben bu noktada hep bizim sadece bir yardım kuruluşu olmadığımızı söylüyorum. Biz aynı zamanda bir manevi yolun yolcusuyuz. Bizim kendimize ait bir duruşumuz ve tavrımız olmalı. Bizi bir manevi ocağın ya da irfani geleneğin terbiyesiyle birlikte düşünmek lazım. Soru: nedir o irfani gelenek? Hüdayi Vakfı'nın irtibatlı olduğu manevi ocaktan bahsedebilir misiniz? Ahmet Hamdi Topbaş Bey'in cevabı: İrfani gelenek, asr-ı saadetten bu yana gelen manevi eğitim ve terbiye yoludur. Bu terbiye daha çok Anadolu irfanı olarak bilinir. Maneviyatta esas gaye terbiyedir. 7'den 70'e insanların nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesinden geçmesidir. Cenab-ı Hak birçok yerde namaz, oruç, hac demiş, bunun yanında infak ve zekat da istemiş. Bizim yolumuzun yolcuları da bu noktada hizmet etmek durumundalar. Allah iyilik ve takvada yardımlaşın buyuruyor. Bizim de manevi yolumuz gereği hem eğitim hem de infak çalışmalarımız var. Bazı vakıf ve dernekler sadece insanlara yardım yapmak için kurulmuştur. Bazısı da insanları eğitmek için kurulmuştur. Hüdayi bu noktada bizden ayette istenen infak ve eğitimin ikisini birlikte yerine getirmek için kurulmuş bir müessesedir. Bana şu kadar erzak dağıttık, şöyle yardım yaptık demek giran geliyor. Bu yaptığımız işi zayi etmektir. Belki bir ucu, Allah muhafaza buyursun, şirke kadar gidebilir. Şunu yaptık, bunu dağıttık, bunu başardık. Sen neyi, kimin nimetiyle, kimin için yapıyorsun ki? Soru: vakfın bir irfani geleneği mürebbisi olarak Osman Nuri Topbaş hocamızla nasıl bir münasebeti var? Cevap: Osman Nuri Topbaş hocamız kurucumuzdur. Bizim önümüze düşen insandır. Zannederim 1984'tü. İkimiz de un kapanında Manifaturacılar Çarşısı'nda ticaret yapıyorduk. Öğle ve ikindi namazları camiye giderdik. Bir keresinde ikindiye giderken, Ahmet Bey, bir vakıf kuracağız, seni de kurucu olarak yazdırıyorum dedi. Biz de tamam efendim dedik. Hocamız önümüze düşen, bize bu hizmet yolunu gösteren şahıstır. Soru: mevcut durumda nasıl bir ilişki var peki? Ahmet Hamdi Topbaş Bey'in cevabı: Şeref başkanımızdır. Soru: Muhterem hocamızın gönül dostları, hocamız vakfın faaliyetlerinden haberdardır. Yapılan işlere rızası vardır, istemediği iş olmaz diyebilirler mi? Fiilen öyledir. Vakfımızın bir yönetim kurulu vardır. Her kararımızı hocamızla da paylaşır ve ona arz ederiz. Hocamız vakıfta her ne kadar resmi bir görevi olmasa da fiilen hep işin içinde olmuştur. Zaten teberruların büyük bir kısmı da hocamızın yönlendirmesiyle gelmektedir. Kendisi erzak ve fukara hizmeti başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyetler, Balkanlar ve Afrika'ya yönelik hizmetlere bizi yönlendiren, yine eğitimci sıfatıyla kurumlarımızla maddi manevi yakından ilgilenip sohbet yapan, kitaplarıyla eğitim faaliyetlerimize öncü olan bir insandır. Bazen Hüdayi Vakfı Osman Efendi demek değil diyenler oluyor. Esasında tam olarak öyle değil. İşlerimiz ve faaliyetlerimiz tamamen onun uhdesinde yürüyor. Bu manada hocamızla vakıf etle tırnak gibidir. Hatta Anadolu'da Osman Efendi'nin gönül dostu insanların kurduğu müesseseler de böyledir. Hepsi buraya bakıyor. Vakfın yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımız, hocamızın ilk istişare halkasındadırlar ve ona gönül bağıyla bağlıdırlar. Dolayısıyla Hüdayi'de Osman Nuri Topbaş hocamızın arzu etmediği ya da istemediği bir iş olmaz, yapılmaz. Bu manada Osman Efendi ile vakfı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Tabii vakfın kendine ait hukuki bir şahsiyeti var. Osman Efendi de bu yapının şeref başkanıdır. Biz gönül dünyası ayrıdır, vakıf işi ayrıdır diyemeyiz. Bu yüzden de daha hassas davranmalıyız. Emsallerimiz gibi olamaz, reklam yapamayız. Hüdayi Vakfı bu noktada numunedir. Soru: Hem bir infak müessesesi hem de bir gönül mektebi olarak Hüdayi Vakfı'nın siyasete bakışı nasıldır? Hiç siyasetle işimiz olmaz der mi? Hüdayi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Hamdi Topbaş Bey'in bu suale cevabı: Bunu nasıl der? Bu memlekette yaşıyorsan ve bir davan da varsa sana en yakın yerde olmak mecburiyetindesin. Ama particilikle işimiz olmaz. Türkiye siyasetini okumaksa ayrı bir iştir, partili olmak ayrı bir iştir. Soru: Hüdayi'nin bir siyaseti var yani. Elbette. Biz siyasetten hem memleket meselelerini hem de Müslümanların meselelerini en doğru şekilde çözüme kavuşturmayı anlıyoruz. Bu herkesin siyasetle ilgisi ne kadarsa bizim de o kadar ilgimiz olduğunu gösterir. Kim Müslümanların ve memleketin maslahatını daha çok gözetiyorsa ve umum olarak nereye büyük bir yöneliş olmuşsa biz onu destekleriz. Büyüklerimizin de tavrı buydu. Ama kimileri bunu da eleştiriyor, irticaya destek verdiniz diyorlar. Ahmet Topbaş Bey'in cevabı: Olabilir. Benim düşüncem irticaysa, irticaya destek veririm tabii ki. Dindarlığı irtica zannediyorlar. Gülüyor. Soru: Mürteci misiniz? Mürteciyiz tabii. Yesevi, Mevlana, Yunus Emre ve Hüdayi Hazretleri ne kadar mürteci ise biz de o kadar mürteciyiz. Ama esas mürteciler bize mürteci diyen dinsizlerdir. Biz İslam'ı istiyoruz, onlar cahiliyeyi istiyorlar. Soru: Yalnız siyasete destek oy vermeyle sınırlı kalmıyor. Zaman zaman siyasiler vakfa ziyarete geliyorlar. Bunlar basına da yansıyor. Ne diyorsunuz? Evvelden böyle değildi. Çünkü siyasete girenler belli insanlardı. Mütedeyyin arkadaşlarımız siyasete girince bizim ilişkimiz öne çıkmaya başladı. Gelene gelmeyin denilir mi? Bu ocaklar ne olursan ol yine gel diyen kapısı aleme açık gönül yuvalarıdır. Gelenin niyetini sorgulamak bize düşmez. Soru: Buraya gelenler icazet almaya mı geliyorlar? Diyelim gönül olarak buraya eğilimli birisi, siyasete gireyim mi, girmeyeyim mi diye gelmiyor mu? Cevap: giren bizim namımıza girmiyor, kendi adına giriyor. Kimseye sen gir, bizim adamımız ol demiyoruz. Aslında üç şekilde gelen var. Bir tanesi istişare maksatlı geliyor. Ben böyle bir işe gireceğim, ne dersiniz diye samimiyetle soruyor. Bu insanlara liyakatli ise girin ama bizi karıştırmayın denir. İkincisi zaten kararını vermiş, girecek, dua istemeye geliyor. Üçüncüsü güç almak için gelen de oluyor. Biz bu noktada kimse için kendimizi bir destek ünitesi gibi görmeyiz. Nihai manada hayır hizmetleri yapan bir müesseseyiz. Bunu belirli bir partiye ya da siyasal harekete izafe etmek doğru da olmaz. Hayır hasenat yapmak isteyen herkese birlikte hizmet edilebilir. Bizim camiamız içinde de farklı partilere oy verenler vardır. İyi, güzel ve doğru işler varsa orada bütünleşme olur. Soru: ülkemizde son dönemde bir kutuplaşma oldu. Bu vakfı ya da tek tek kurumları da aşan bir şey. Vakfın bu noktada geliştirdiği hassasiyetler var mı? Vakıf 1985'te kuruldu. 2002'de kurulmadı ki diyor Ahmet Bey. Ayrıca benim rahmetli kuzenim bir dönem bir partinin il başkanlığını yaptı. Biz dindarlara kim yakınsa ve ülkeye kim daha çok hizmet yapabilecekse onun yanında olduk. Tabii partilerin bize bakışı da önemli. Bizi hep karşısında görenle ben ne kadar yürüyebilirim? Biz Müslümanız ve İslam'ı en güzel şekilde yaşamak istiyoruz. Bu gayemizi gerçekleştirme hususunda kim yardımcı olacaksa elbette onlara sıcak bakar ve onlarla sempatik ilişkiler geliştiririz. Herkesle hayırlı olan, millet ve memleketin maslahatına olan her hususta çalışabiliriz. Burada önemli olan muhatabımızın bize bakışının sıhhatli olmasıdır. Soru: bir sivil toplum kuruluşu devletle niye iş yapma ihtiyacı hissetsin? Üç birimlik iş yapabiliyorsa orada kalması gerekmez mi? Daha fazla iş yapacağım diye niye bir çabaya girişsin? Cevap: bu itiraz son dönemde ortaya atılmış bir algı operasyonuna dayanıyor. Devletle iş yapmak niye suç olsun ki? 15 Temmuz'dan sonra belediyeler, talebeler dışarıda kalmasın, biz size bina tutalım, siz bunu işletin dedi, biz de kabul ettik ve girdik. Diğer taraftan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışından on binlerce öğrenci getiriyor, yurtlara yerleştiriyor, parasını veriyor ve okutuyor. Bu çocuklar sonra memleketlerine dönüyorlar. Kimisi Türkiye lehinde, kimisi aleyhinde bir tavra sahip oluyor. Biz bu çocuklara sahip çıkalım dedik. Kültürümüze, Anadolu irfanına uygun yetiştirelim. Bunlar bizim insanımız olsun. Ümmete yararlı insanlar olarak yetişsinler. Memleketlerine döndüklerinde hem Müslüman kardeşliğinin güzelliklerini taşısınlar, hem de güzel ülkemizin tanıtımını yapsınlar, gönüllü elçileri olsunlar diye düşündük. Bu da hepsi için değil tabii. Sonuçta kapasitemiz belli. 200 talebeden bahsediyoruz ki bizim kendi getirdiklerimizin ancak dörtte birine tekabül ediyor. Soru: devlet yurt dışından öğrenci getiriyorsa niye bir de Hüdayi getirsin ki? Niye bunu yapma ihtiyacı hissediyorsunuz? Ahmet Topbaş Bey'in cevabı: öğrenci getirdiğimiz coğrafya bizim gönül bağımızın olduğu bir coğrafyadır. Bizim burada eğitim kurumlarımız var. Buradaki öğrencilerin çoğu oralardan gelen öğrenciler. Bu coğrafyaya Türkiye modelinin taşınmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. O coğrafyalara bizim gönlü öne alan anlayışımız gitmezse sert ve radikal anlayışlar yerleşiyor. Oradaki Müslümanlar da bizim desteğimizi istiyorlar. Biz de karınca kararınca elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Soru: bunu birileri daha önce yapmadı mı? Biz Türkiye'nin reklamını yapıyoruz diyorlardı. Onlara kıyasla Hüdayi nerede duruyor? Ahmet Hamdi Topbaş: Onların gizli ajandaları varmış. Bunu zamanla öğrenmiş oldum. Biz gayet şeffaf ve açık bir şekilde temas kuruyor, hem resmi mercilerimizin hem de gidilen ülkelerin yetkilileriyle istişare ederek faaliyette bulunuyoruz. Devlet sonuçta her yere yetişemez. Biz devletimize bu hayır işlerinde yardımcı olmaktan, dolayısıyla devletimizle birlikte iş yapmaktan onur duyarız. Soru: devlet özellikle 15 Temmuz'dan sonra neredeyse sivil toplumun yapması gereken bütün faaliyetleri kendisi üstlendi ve tabir yerindeyse en büyük STK haline geldi. Vakıf burada nerede duruyor? Güvenilir bir ortak mıdır? Yoksa devletin yetişemediği yere yetişen bir yardımcı mı? Devletimiz ve milletimiz 15 Temmuz'la kimin nerede konumlandırılması gerektiğine dair bilançosu ağır bir bedel ödedi. Devletimiz ve milletimiz dostunu düşmanını doğru tespit etmeli ki bu bedeller tekrar ödenmesin. Biz zaten devletin ilgili kurumları tarafından sürekli denetleniyoruz. Bir de şu var, dünyanın her tarafında sivil toplum kuruluşları devletlerinin uç beyleridir. Buna şimdi yumuşak güç diyorlar. STK bir devlet için düşman değildir. Aksine en büyük destektir. Birilerinin yanlış olması diğerleri için emsal teşkil etmez. Yeter ki attığımız adımların doğru olduğuna inanalım, şeffaf olalım, devletimizle birlikte hareket edelim. Bunun bir yük paylaşımı olacağına ve devletimizi daha da büyüteceğine inanıyoruz. Soru: vakfın son dönemde kamu kaynağı kullandığına ilişkin iddialara ne diyeceksiniz? Ahmet Topbaş Bey'in cevabı: bu iddialar muhafazakar bir iktidarın kendine yakın gördüğü vakıf ve dernekleri destekleyeceğine dair kanaatten çıkıyor. Geçen sene bu iddialar çıkınca arkadaşlara talimat verdim ve aldığımız destekleri tek tek çıkarttırdım. Hep beraber şunu gördük ki, vakfımızın genel bütçesi içinde bu tür kamu desteklerinin oranı yıllık bazda hiçbir zaman %3'ü geçmemiştir. Eğer bundan dolayı suçlanıyorsak, bunun siyasi bir suçlama olduğu açıktır. Kaldı ki devletten teşvik almamak diye bir şey söz konusu olabilir mi? Devlet sanayiciye filanca yerde fabrika kur, senden 5 sene vergi almayayım diyorsa, o sanayicinin bunu almam demesi ne kadar mantıklıdır? Hayır işlerinde de proje desteği verebileceğini ifade ediyorsa, vakıflar ve dernekler böylesine bir yardımlaşmadan neden müstahni durmaları gereksin ki? Sonuçta ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunuyor. Sonra kalkınma sadece ekonomik değil ki, STK da kalkınmaya katkıda bulunuyor. Ben devletin verdiğini almam şeklinde bir saçmalık olur mu? Soru: vakıf ticaret yapıyor mu peki? Hayır. Ticaret de yapmıyoruz. Ticari ortaklarımız da bulunmuyor. Vakıf personelimizin de aynı şekilde ne yurt içinde ne de yurt dışında herhangi bir ticari faaliyeti bulunmuyor. Ama bizim müteberrilerimizin çoğunluğu sanayici ve tüccardır. Bizim zaten hiçbir faaliyetimizde particilik ve ticaret olmaması gerektiğine dair kuruluşumuzdan bu yana muhafaza ettiğimiz temel bir prensibimiz vardır. Bunu ihlal ettikleri için görevine son verdiğimiz personelimiz bile olmuştur. Soru: Hüdayi Vakfı'na son dönemde belli mihraklardan yapılan ithamlara ilişkin ne söylemek istersiniz? Ahmet Hamdi Topbaş: herkesi memnun edemeyiz. Biz sadece Allah'ın rızasına talibiz. İddiaların çoğu ya bilgisizlikten ya da kötü niyetten kaynaklanıyor. Vakıf olarak kamu yararı statümüz var. Ayrıca Birleşmiş Milletler ECOSOC üyesiyiz. Bu birçok yönden denetime tabi olduğumuzu gösterir. Abdestimizden emin olduğumuz müddetçe gerisi mühim değil. Hakkımızdaki ithamlara zaman zaman gerekli cevapları versek ve hukuki haklarımızı arasak da her söyleyene cevap vermeyi gerekli görmüyoruz. Biz her şeyiyle mekan, imkan ve fikren bu topraklara aitiz, yerliyiz.
Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2020 sayısında yer alan Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Başkanı Ahmet Hamdi Topbaş Beyefendi ile gerçekleştirilen İyilik ve Takvada Yardımlaşmak İçin Varız başlıklı mülakatı paylaştık. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde erkamradyo.com adresinde Sesli Dergi'de bulabilirsiniz, tekraren dinleyebilirsiniz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.